Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topaç Hoca Efendi'nin kaleme aldığı derginin gençlerle soru cevap bölümünde yer alan "Medeniyet Gönüllerin Terakki Etmesidir" başlıklı yazıyı sunacağız. Muhterem efendim, Filistinli kardeşlerimize karşı 7 Ekim'den bu yana tarihin belki de bir benzerini görmediği çok ağır bir soykırım maalesef devam ediyor. Dünyaya her defasında insan hakları ve medeniyet dersi vermeye kalkışan küresel güçler ve Batı ise bu zulme mani olmak yerine örtülü veya açıkça destek veriyor. Bu vahşet ve barbarlıkları gören insanlık ciddi sorgulamalar içinde. İnsanlığı huzura kavuşturacak olan gerçek medeniyet nedir? Bu hususta siz ne buyurursunuz? Bir hatıramı paylaşarak başlamak istiyorum. İmam Hatip'ten hocam olan rahmetli Nurettin Topçu bize bir gün derste şöyle sordu. Gençler, dünkü insan mı daha mesuttu, bugünkü insan mı? Biz de, hocam tabii ki bugünkü insan daha mesut dedik. Niye evladım? Deyince biz de, bugünün insanı eskilerin 3 aylık yolunu 3 saatte gidiyor. Eskiden bir hanım çamaşırı teknede yıkar, bu iş yarım gününü alırdı. Şimdi ise çamaşır makinesinde kolayca yıkıyor şeklinde bir takım gerekçeler bildirdik. Hoca ise itiraz etti ve makinenin terakkisi insanın ruhunu allak bullak etti. Amerika 1945'te 2 atom bombası attı, 2 şehri kömür etti çıktı. Toprağa kömür etmeye hakkı yoktu kimsenin. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve nebatatı katletmeye hiç kimsenin hakkı yoktu. Velhasıl eski insan bu kadar zalim değildi. Çektiği meşakkatlere rağmen bugünün insanından çok daha mesuttu. Çünkü insan ruhunu felce uğratan materyalizmin demir pençesi yoktu o zamanlar şeklinde uzun uzun izahlarda bulundu. Günümüzde de makinenin terakkisi ve teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan icat ve yenilikler medeniyet zannediliyor. Ruhsuz bir demir parçası olan makineden, robottan medet umuluyor. Halbuki maddiyatın gücüne dayanan ham nefisler, kendilerinin huzur ve saadetini her şeyin üstünde gören bir egoizm, bencillik ve enaniyete sürükleniyorlar. Bunun neticesinde de kendileri dışındaki insanların zulüm ve haksızlıklara uğrayıp acı çekmelerinden rahatsız olmuyorlar. İzan, vicdan ve insaflarının kuruyup insanlıktan uzaklaştıklarını fark edemiyorlar. Dolayısıyla hak ve hakikat hususunda pusulası şaşmış, iman, ahlak ve adalet hususunda batıla dalmış olanların insanlığa huzur ve saadet getirecek olan gerçek bir medeniyet kurmaları imkansızdır. Onların medeniyeti başkalarının ezilip sömürülmesi, hatta gerekirse katledilmesiyle ayakta kalabilen, Akif'in tabiriyle tek dişi kalmış canavardır. Bu açıdan baktığımızda şunu çok net ifade edebiliriz ki, Batı esasen hiçbir zaman medeni olmamıştır. Zira Batı'nın tek ehemmiyet verdiği husus kendi menfaatleri ve çıkarlarıdır. Bunu elde etmek için insanlık dışı her türlü zulme başvurmaktan çekinmediklerine, günümüzde mazlum ve mağdur Orta Doğu'yla Afrika coğrafyası şahittir. İç dünyaları karanlık, gönül alemleri merhametten mahrum, zihin dünyaları sadece dünyevi menfaatlerinin hesap makinesine dönüşmüş olanların, bütün insanlığın huzur ve saadetini hedefleyen gerçek bir medeniyet inşa edebilmeleri zaten mümkün değildir. Bunu yaratılmış varlıkların zirvesi olan insana karşı sergiledikleri bakış tarzında bile müşahede etmek mümkündür. Batı medeniyetinde insan önce rengi sebebiyle sonra da aynı inanç ve değerleri paylaşıp paylaşmaması bakımından ayrıma tabi tutulmuştur. Çok yakın bir geçmişte medeniyetin beşiği olarak adlandırılan ABD ve Avrupa'da Afrika'dan getirilen siyahiler, Avustralya'dan getirilen aborjinler, Amerikalı kızılderililer, uzak doğulular ve daha birçok etnik gruptan insanlar kafeslere kapatılıp insan hayvanat bahçelerinde ziyarete açılmıştır. Bugün bütün dünyada insan hakları ve medeniyet dersi vermeye kalkan Batı'nın en utanç verici sırlarından biri olan bu insanlık dışı rezalet hem ABD'de hem de Avrupa'nın ortasında sergilenmiştir. Pek çok büyük şehirde bulunan bu yerler maalesef halktan da yoğun bir alaka görmüştür. Mesela 1931'de Paris'te Eyfel'in altında açılan insan sergisini 6 ay içinde tam 34 milyon kişi ziyaret etmiştir. Ayrıca sergi alanının dışındaki levhaya da şu ibare yazılmıştır: "Lütfen yiyecek vermeyin, daha önce beslendiler." Avrupa'da son insan hayvanat bahçesi 1958'de kapatılmıştır. İşte hümanist Batı medeniyetinin insana verdiği değer bu kadardır. Dolayısıyla bugün Gazze'de yaşanan İsrail katliamları sadece vicdanını ve insanlığını kaybetmemiş olan kimseleri rahatsız ve muzdarip ediyor. O mazlum halkın sesli ve sessiz feryatları birkaç devlet hariç Batı medeniyetinin taşlaşmış yüreğine tesir etmiyor. Yine Batı'da bu vahşete dur diyen halkların yapmış olduğu mitinglerin sesi de maalesef yönetimleri nezdinde çok cılız kalıyor. İslam medeniyetinde ise insan, mahlukatın en şereflisidir. Rengi, ırkı, cinsiyeti, zengin veya fakir oluşu itibarıyla herhangi bir ayrıma tabi tutulmaz. Bırakın insanı, bütün mahlukata bakış tarzı Yunus Emre'nin dediği gibidir: "Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü." İslam medeniyeti faziletlerle dolu bir merhamet medeniyetidir. Bunun pek çok misali vardır. Mesela Batı'da akıl hastaları içlerine şeytan kaçmış diye yakılırken, İslam medeniyetinin bir temsilcisi olan ecdadımız Osmanlılar da onlara büyük bir edep ve hürmetle muhterem acizler denilmiştir. Avetiyle beslenip musiki ile tedavi edilmeye çalışılmıştır. Cüzzamlılar bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık taşımalarından dolayı toplum tarafından tecrit edilirken, Osmanlı'da onlar için her türlü bakımın yapıldığı miskinler tekkesi adı verilen müesseseler kurulmuş, onlara her daim şefkat ve merhametle muamele edilmiştir. Kendilerini hümanist gören ve insan haklarının sözcülüğünü kimselere bırakmayan bugünkü modern Batı'nın gerçek yüzünü gösteren bir başka husus da geçtiğimiz ay 8 Mart'ta kutlanan Kadınlar Günü olmuştur. Birçok yerde "Kadınlar Günü kutlu olsun" afişleri gördük. Fakat o gün itibarıyla Siyonist İsrail tarafından vahşice katledilen yaklaşık 9.000, yaralanan 23 bin Filistinli kadını Batı görmezden geldi. Gazze'de kadınlara bunca barbarlık yapılırken, hayatı kapitalizm gözlüğünden seyredenler kendi aralarında Kadınlar Günü'nü kutladılar. Fakat yapılan bu barbarlıklara ama kesildiler. O katilleri telin etmediler. Çocuklar ve anneleri katledilirken onların arşa çıkan feryatlarına sağır kesildiler. Gazze'li kadınların haklarını müdafaa etmediler. Halbuki onlar da kadındı, anneydi. Demek ki öldürülen, ezilen ve zulme uğrayan Müslümansa, en ağır insan hakları ihlalleri ve savaş suçları karşısında bile kör, sağır ve suskun kalabiliyorlar. Maalesef dün Bosna ve Myanmar, bugün de Gazze, Batı'nın insan hakları hususundaki iki yüzlü tavrının en büyük şahidi oldu. Velhasıl Batı'nın Kadınlar Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü vesaire adıyla dünyaya pazarladığı bütün icatlarının altında yatan maksat, insanları daha çok tüketime sevk ederek kurdukları kapitalist düzene daha fazla hizmet edilmesini sağlamaktadır. İnsanlık tarihinde kadın, layık olduğu itibarı ancak İslam'ın ulvi ikliminde bulabilmiştir. İslam dışındaki bütün inanç ve sistemlerse kadına değer verdiklerini söyleseler de aslında kadına sadece vitrin malzemesi olarak değer vermiş, onu ekonomik ve nefsani bir meta olarak görmüş ve sömürmüşlerdir. İslam dışı din ve sistemlerde tarih boyunca kadın hep ezilmiştir. Eski Çin'de kadın insan bile sayılmamıştır. Eski Roma ve İran medeniyetlerinde de kadının insan olup olmadığı asırlar boyunca tartışma mevzu olmuştur. Bugünkü Batı medeniyetinin babası sayılan antik Yunan'da erkek, kadının üzerinde sınırsız söz hakkına sahiptir ve kadın tıpkı bir köle gibi alınıp satılmıştır. Yahudilerde de kadın ikinci derecededir. Kadını ibadette yükümlü görmezler. Kadının çektiği doğum sancısını da cennette yasak meyveyi yiyip eşine de yedirmesi sebebiyle kadına verilmiş ilahi bir ceza olarak görürler. Yine Yahudi bir erkek günlük yaptığı duasında kendisine kadın olarak yaratmadığı için Tanrı'ya şükreder. Hristiyanlıkta da durum çok farklı değildir. Hristiyanlar da Yahudilerin muharref Tevrat'ına eski ahit diyerek inandıkları için onlar da kadını kötülük kaynağı olarak görüp aşağılamışlardır. Yani Hristiyanlara göre kadın şeytanın oyuncağı olmuş, Hazreti Adem'e yasak meyveyi yedirerek asli suç dedikleri günahı işletmiştir. Dolayısıyla kadın günahın, kötülüğün, fitne, fesadın anası olarak görünmüştür. İslamsa kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, dünyevi bir meta gibi miras malı olarak devredildiği, mirasta hiçbir payının olmadığı bir cahiliye toplumunda cenneti saliha annelerin ayakları altına sermiştir. Yani İslam, cahiliyenin de, muharref ehli kitabın da, modern cahiliyenin de kadına biçtiği hakir ve çirkin rolü reddetmiştir. Onu şerefli ve kıymetli mevkiine yükseltmiştir. Hakikaten bizim medeniyetimizde kadın el üstünde tutulur. Bilhassa anne en çok hürmet, muhabbet ve ihtimam gösterilmesi gereken bir kıymettir. Nitekim bir şahıs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine en iyi davranılması gereken kimdir?" diye sorduğunda, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu cevabı vermişlerdir. Annen, sonra annen, daha sonra yine annen, sonra baban, sonra da sana en yakın olan akraban. Yine Kur'an-ı Kerim'de kadının nikah, mehir, miras, talak ve nafaka gibi medeni hakları teminat altına alınmıştır. Her medeniyet kendi insan tipini vücuda getirir. O insan tipi de mensup olduğu medeniyetin sıfat ve karakteriyle ahenk arz eder. İslam medeniyeti ulaştığı her noktada insanlığa büyük bir huzur ve saadet sunmuş, tabiri caizse gönüllere ab-ı hayat olmuştur. Hatta Lehistan'da Osmanlı atları Vistül Nehri'nden su içmedikçe bu ülkenin hürriyet ve istiklale kavuşamayacağı sözü bir darb-ı mesel haline gelmiştir. Batı medeniyeti ise bunun aksine tarih boyunca elini uzattığı her karış toprağın önce kıymetli varlıklarını sömürmüş, sonra da o bölge halkını bir nevi köleleştirmiştir. Halbuki İslam medeniyetinde bir kölenin dahi hangi mevkiye çıkabildiğini görmek için şu misale bakmak kafidir. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, İslam'dan önce bir köleydi. Ancak Müslüman oluşuyla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baş müezzini olmuş ve kendisine müezzinlerin piri makamı verilmiştir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem daha 7. asırda irad ettiği veda hutbesi eşsiz bir insanlık beyannamesi iken, batıdaysa hukuktan ancak 13. yüzyıldan sonra bahsedilmeye başlanmıştır. Velhasıl gerçek ve üstün medeniyet, Mekke fethine giderken yol üstünde yavrularını emziren bir anne kelp dolayısıyla ordunun güzergahını değiştiren İslam medeniyetidir. Yine hakiki medeniyet, Süleymaniye Camii yapılırken inşaatta çalıştırılan at, merkep ve katırlar için dinlenme ve otlama saatlerine dair padişah fermanı çıkartan medeniyettir. Büyük binalar inşa ederken kuşları da unutmayıp onlar için tezyinatlı aşiyanlar, yani zarif kuş yuvaları, susuzluklarını gidermek için de su kaseleri yapmayı ihmal etmeyen medeniyettir. Velhasıl şefkat ve merhametten nasipsiz sözde medeniyetler, gururun, kibrin, en yüce sanatkar olan Cenab-ı Hak'tan habersiz sanatın ve iffetsizliğin denaetlerini sergilerler. Zavallı köleleri aslanlara parçalattıkları arenalar inşa ederler. Şuursuzca, bencilce, çılgınca eğlendikleri binalar inşa ederler. Güç ve kudretlerini temsil etsin diye bin bir zulümle piramitler inşa ederler. Fakat gün gelir, onlar da faniliğin kahrına uğrarlar. Onların ardından ne semalar ne de yeryüzü ağlar. Onların zulüm ve kibir abidelerinin harabelerini ancak baykuşlar ve köpekler şenlendirir. Millet olarak bizler, İslam'ın nuruyla büyük bir faziletler medeniyeti vücuda getirmiş şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Onların müstesna bir edep, nezaket ve zarafet ölçüleri içinde kurdukları medeniyetin bereketli semerelerini bugün bile tarihi camiler, vakıflar, imaretler, sebiller vesaire suretinde görmekteyiz. Bizler de ecdadımızın bu mukaddes mirasına sahip çıkarak onlar gibi hayır müesseseleri kurmaya ve kurulmuş olanları da yaşatmaya gayret edelim. Önce kendi iç dünyamızı faziletlerle donatarak örnek olalım, sonra da şehit ve gazilerimizin emaneti olan mukaddes değerlerimizi ve vatanımızı muhafaza için imanlı, yüksek keyfiyetli ve vatanperver nesiller yetiştirelim. Rabbimiz rızasına muvafık bir ömür sürerek İslam şahsiyet ve karakteriyle inkişaf eden göz nuru nesiller yetiştirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı gençlerle soru-cevap bölümünde yer alan Medeniyet Gönüllerin Terakki Etmesidir başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de kıymetli dinleyenlerimiz, Fatih Sultan Semiz'in kaleme aldığı Hakikatin Gücü başlıklı yazıyı paylaşacağız. O hariç, her şeyi kaybettiğimizde bizi ayakta tutan etken bizim gücümüzü gösterir. Varlığımızın anlam ifade etmesi o etkene bağlıdır. Yokluğunda da bizi diğerlerinden farksız kılan şeydir de diyebiliriz gücümüz için. Gücümüzün iman ve İslam olduğunu anlatmaya çalışacağım ama lafı niyeyse dolandırıyorum. Müslümanların kıyamete doğru giderken elinde kor ateş olan ve modern değerlerin üzerinde tepindiği imanımız bizim gücümüzdür. Vereceğimiz savaşları bu imanla veririz. Er meydanına giderken topumuzdan, tüfeğimizden önce imanımızı yanımıza alırız. İmanımızı yanımızdan hiç ayırmayız da onu tazeleyerek gireceğimiz harplere gireriz. İmanımız yanımızda olduğu sürece de kaybedeceğimiz hiçbir savaş yok. Ya şehadetle ya ganimetle evimize döneceğimizden, Müslümanlar olarak imanımızdan soyutlanmadığımız sürece kazanacağız. Bugün Müslümanlar olarak verdiğimiz maddi ve manevi savaşlardan galip ayrılamıyorsak, bunun sebebi imanımızla savaşa girmeyişimizdir. Bütün sebeplere sarılıp iman gibi bir gücü ıskaladığımız için dünyanın gidişatından dünyayı bu hale getirenler bile memnun değiller. Dünyanın durumunun İslam alemine, İslam aleminin durumununsa iman edenlerin hallerine, iman edenlerin hallerinin ise imanın hakikatini elde etmeye bağlı olduğunu anlarsak, eğer hakikatin nasıl bir gücü olduğunu idrak ederiz. Bu ümmetin belki her bakımdan ama özellikle iman bakımından içinde bulunduğu durum, imanın hakikatine değil de suretine sahip olmasıdır. İçi dolu olmayan, hayatın her alanına intikal etmeyen, hayat formu haline gelmemiş, korku ve ümitlerimizin ne olacağını belirlemeyen bir iman, hakiki bir iman değildir. Bir şeyin taklit türünden olması, sadece surete sahip olması gerçeğinin, hakikatinin verdiği duyguyu, gücü vermez. Suretin hakikat olarak sanıldığı zamanlarda yaşadığımızdan düşmana korku, dosta güven veremiyoruz. Peygamber aleyhisselamı ilerleten bu imandı. Eğer Peygamber aleyhisselam maddi sebepler üzerinde çakılıp kalsaydı ve rasyonel bütün etkenlere bağlı kalarak işlerini yürütseydi, vahyin geldiği o mağaradan çıkmaması gerekirdi. Ama Peygamber aleyhisselamı yürüten, hareket ettiren, daha ileri gitmesini sağlayan şey imanıydı. Eğer o Kureyş'in sahip olduğu imkanlara, teknolojisine, ticaret hacmine, ambargoya direnme gücüne, yüz ölçümüne, nüfus miktarına baksaydı, o zamanın iki süper gücü olan Bizans ve İran imparatorluklarına kafa tutmaz, mektup göndermezdi. Peygamber aleyhisselam bu işi yaparken, yani İslam'ı yayarken veya hakikati anlatırken aklın kanunlarına göre davasını gütmedi. Davasını daha ileriye imanıyla taşıdı. Eğer o Bizans ve İran imparatorluklarının gücüne erişmeyi bekleyip davetini yürütseydi, İslam'ı ancak belli başlı maddi imkanları elde ettikten sonra anlatmayı tercih etseydi, bugün yeryüzünün kaçta kaçı Müslüman olurdu. Bizim varlık sebebimiz imandır. Hakikatin gücü de bu imanda saklıdır. Peygamber aleyhisselam Bedir gazvesinde ortalık kızıştığında yaptığı dua bunu göstermektedir. Ellerini açıp Rabbimize, "İlahi, bu küçücük topluluğu helak edersen bir daha sana ibadet edecek kimse bulunmaz" şeklinde dua etmiştir. O bir avuç topluluğun helak olmamasını istemesinin nedeni işte varlık sebebimizdir. Şehirler tarumar olur, ticaretimiz biter, pazar ıssızlaşır, ziraat kesada uğrar, sistem durur, hükümet çalışamaz hale gelir, hayat felç olur demedi. İbadet edecek kimse kalmaz buyurdu. Meselemiz İman meselesidir. Bugüne kadar düşmana galip gelenler bu güç sayesinde galip geldiler. Bundan sonra da galip gelecek olanların elde etmesi gereken bu imandır. Değerli dinleyenlerimiz, Fatih Sultan Semiz'in kaleme aldığı Hakikatin Gücü başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de son olarak. Genç Dergisi'nin Nisan 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi böylelikle noktalamış oluyoruz. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'dan arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.